Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım, 8. bölüm. Mira'nın çıkardığı katil profilini hesaba katınca ihtimaller oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor. Bir oyuncu, oyuncu adayı ya da geçmişte oyuncu olmak istemiş olan biri, dedi Eve. Finney oturduğu yerden bacaklarını uzattı. Eh, bir kere başrol oyuncuları var. Sonra yan roller, figüranlar filan. Hepsini düşününce hala 30'un üzerinde potansiyel katil kalıyor elimizde. Buna bir de oyuncu özentileri de katınca sayının kaça çıkacağını Tanrı bilir. Bu sayıyı aramızda bölüştürüp teker teker eleyeceğiz. Baxter izleyicileri nasıl elediyse biz de öyle yapacağız. Finney ağzını yaya yaya sırıttı. Baxter'ın sızlanmaları buraya kadar geliyordu. Peki o zaman? Burada işim kalmadı. Oyuncuları son sahnede maktüle yakınlıklarına göre değerlendireceğiz. En şüpheli gördüklerimizi sorguya çekecek, onları bir güzel terleteceğiz. McNabb sandalyesinden kalkmadan yana döndü. Parmağını kaldırdı. Katilin izleyicilerden biri olması ihtimali hala geçerli. Draco'yu tanıyan, tiyatro deneyimi olan biri olabilir pekala. Fakat Baxter'ı ve kendini bu işin içinde bulan memurları 7 gün 24 saat çalıştırsak bile doğru dürüst bir eleme yapmak haftalar alacaktır. Önümüzde haftalar filan yok diye çıkıştı Eve. Herkesin gözü bu vakanın üzerinde, kulenin üstünde baskı oluşacaktır. Kule derken komutanın odasını kastediyordu. O da bizi sıkıştıracaktır. Hem de çok kısa süre sonra. Baxter bize potansiyel suçluların listesini iletir iletmez izleyicilerle görüşmeye başlayacağız. Sayıyı ciddi ciddi azaltana kadar sorguyu sürdüreceğiz. Bir yandan da oyuncular üzerinde çalışacağız. Eve, üzeri cesedin fotoğraflarıyla doldurulmuş, sağına soluna olasılık hesaplarının sonuçlarını gösteren grafikler ve şimdiye dek yapılan geçmiş taramalarını gösteren çizelgeler tutturulmuş panele doğru ilerledi. Bu cinayet, bir anlık öfkeyle işlenen bir cinayet değildi. Her adımı önceden tasarlanmış, sahneye konmuş bir cinayetti. Bir tiyatro oyunu gibi sahnelendi. Tabii bir de kaydedildi. Herkese birer kopya hazırladım. Hepimiz oyunu izleyecek, sanki bu oyunu biz de oynayacakmışız gibi her satırını ezberleyeceğiz. Oyunda kanun boşluklarından yararlanılıyor diye mırıldanarak devam etti Eve. Yasalarla oynanıyor. Sonundaysa bir bakıma adalet yerini buluyor. Katil de Draco'nun ölümüne bu açıdan bakmış olabilir. Yani bir nevi adalet duygusuyla. Finney cebindeki şekerli fındıkları sallayarak tıkırdattı. Draco'yu kimse sevmiyordu ki. Madem öyle, biz de Draco'dan en çok nefret eden kim, onu bulacağız. Adı Ralph'tı. Hem ürkek hem de heyecanlı bir hali vardı. Soluk kahverengi temizlik üniformasının üstüne kirli bir Yankees ceketi geçirmişti. İkide bir alnına düşen, gözüne giren saçlarını üfleyerek, başını sallayarak, eliyle kenara iterek uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ya saçları çok kötü kesilmişti ya da yeni bir modayı takip ediyor olmalıydı. ''Bizzat geleceğinizi düşünmemiştim efendim.'' Ralph, biraz dillere destan olmuş bir adam olan Rourke'la yüz yüze konuştuğu için paniklemiş, heyecanlanmıştı. Rourke'un pırlanta gibi bir insan olduğunu söylerdi herkes. Bize olağan dışı bulduğumuz her şeyi bildirmemiz söylenmişti. Ben de sahne kapısının kilitli olmadığını, güvenlik kodunun girilmediğini görünce hemen haber vermeliyim diye düşündüm. İyi etmişsin, içeri girdin mi? Ralph, aşırı derecede kuvvetli çalışan hayal gücünün onu kapının iki adım ötesine gitmekten alıkoyduğunu itiraf etmeye yanaşmadı. Giriyordum aslında. Tam girecekken kapalı olması gereken ışıkların yandığını fark ettim. Burada kalıp kapıyı beklemek filan daha akıllıca gibi geldi. İyi düşünmüşsün. Rourke çömeldi, kilitleri inceledi ve güvenlik kamerasına şöyle bir baktı. Kameranın gösterge ışığı yanmıyordu. Oysa yanması lazımdı. Genelde böyle tek başına mı çalışırsın? Ah, hayır efendim. Fakat biliyorsunuz o adamın ölümünden dolayı bina kapatıldı. ekip başı temizlik ekibinden bir kişinin ufak tefek işleri halletmek için gönüllü olmasını istedi. O olaylı açılış gecesinden beri kimse tuvaletleri temizlememişti. Ekip başı polislerin sahne arkasına girmemize izin vereceklerini, aradıkları şeyi çoktan bulduklarını söyledi. Evet doğru. Halbuki Rourke binanın bazı bölümlerinin hala kapalı tutulduğunu daha bu sabah öğrenmişti. Sahnede olsun, sahne arkasında olsun polis şeridini aşmamız yasak. Ekip başı eğer polise bulaşırsak bizi deli gibi şoklayacaklarını söyledi. Doğru söylemiş. Ben de sırf tuvaletleri temizliyorum. Hemen gönüllü oldum bu işe. Para lazım da anlarsınız sanırım. Tabii, tabii. Rourke dikleşti ve karşısındaki delikanlıya gülümsedi. Çok iyi anlıyorum. O halde Ralph, adın Ralph'ti değil mi? Hadi içeri girip ne var ne yok bir bakalım. Tamam. Ralph, Rourke'un peşinden içeri girerken korkuyla yutkundu. Hani derler ya, katiller suçu işledikleri yere filan daima dönermiş. Öyle miymiş? Rourke içeriği pür dikkat inceliyordu. Yumuşak bir sesle Ralph'e, zamanla dünyada daima lafını kullanabileceğimiz ne kadar az şey olduğunu öğreneceksin Ralph, dedi. Yine de o lafı edenler bu seferlik haklı çıkabilirler. Bekleme odasının ilerisindeki odalar tamamen karanlığa gömülmüştü. Fakat alt kattaki merdivenin orada ışık yükseliyordu. Rourke aşağıya inmeye başladı. Elini cebine attı. İçeriye zorla girilmiş olabileceğini öğrendiğinde aldığı, esasen sivillere yasak olan küçük şoklayıcıyı çıkardı. Sahnenin alt kısmına giden yolda ışığı takip ederek ilerledi. Burnuna ev yapımı içkinin ekşimeye yüz tutmuş kokusu geldi. Çok geçmeden başka bir kokuyu da aldı. İğrenç bir kokuydu bu. Ölüm kokusuydu. Evet, korkarım bu kez haklı çıkacaklar diye mırıldandı. Sonra köşeyi döndü.
Ah, bu ne? Lanet olsun.
Ralph'in sesi kesik kesik çıkıyordu. Büyük bir hayretle uzun halatın ucunda sallanan cesede bakıyordu.
Bir adam mı oradaki?
Bir adammış diyelim. Kusacak gibiysen çekinme, bunda utanacak bir şey yok. Yalnız kendine kusacak başka yer bul.
Ne?
Rourke arkasına dönüp baktı. Delikanlının yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Gözleri donuk bakıyordu. Rourke işleri kolaylaştırmak için Ralph'in omzundan tutup çömelmesine yardım etti. Başını indir, ağır ağır nefes al, nefes ver. Evet, aynen böyle evlat, şimdi düzelirsin. Rourke delikanlıyı bıraktı, asılı adamın yanına gitti. Zavallı aptal herif seni, dedi. Karısını aramak üzere cep linkini çıkardı.
Ben Dallas.
Ne?
Rourke şimdi seninle konuşamam, boğazıma kadar işe battım. Boğaz demişken şu an karşımda iyice sıkılmış bir boğaz var. Tiyatroya gelmen lazım, alt kata. Sana ikinci bir ceset buldum.
Ölüm olaylarında belli bir rutini izlemek şarttı. Cesedi bulan Teğmen'in kocası olsa bile. Eve Rourke'a cesedi teşhis edebiliyor musun diye sordu. Peabody'ye de olay yerini kayda alması için işaret verdi.
Quim, Linus Quim. Seni aradıktan sonra çalışanların kayıtlarını inceledim, oradan buldum. Sahne baş sorumlusuymuş, 56 yaşındaymış, boşanmış, çocuğu yokmuş, 7. caddede ve kayda göre tek başına yaşıyormuş. Kendisini şahsen tanır mıydın?
Hayır.
Pekala, şimdi biraz bekle. Peabody, bana bir merdiven bul. İyice incelemeden bu merdiveni kullanmak istemiyorum. Ya delikanlı kim?
Ralph Biden, temizlik ekibinden biri. Bugün tek başına çalışıyormuş, sahne kapısının kilitlenmemiş olduğunu görmüş ve bildirmiş.
Ne zaman görmüş, ne zaman bildirmiş, tek tek söyle, diye emretti Eve.
Bir yandan da merdivenin devrilme açısını inceliyor, etrafa dağılan cam parçalarının yerlerini tespit ediyordu. Rourke Eve uzun uzun baktı, sonra el bilgisayarını çıkardı. Bakım ve kontrol birimiyle 11.33'te temasa geçmiş. 6 dakika sonra da bana haber verildi. Saat tam 12'de buradaydım. Sizi tatmin edebilecek kadar detaylı bilgi verebildim mi acaba Teğmen'im?
Eve bu ses tonunun ne anlama geldiğini iyi biliyordu.
Arkası dönük olan kocasına ters ters baktı. Rourke'un sinirlerinin bozulacağı tuttuysa
Kendisinin yapabileceği bir şey yoktu. Rourke Peabody'ye yaklaştı, getirdiği ufak portatif merdiveni aldı. ''Sen ya da o çocuk herhangi bir şeye dokundunuz mu?'' ''Prosedürü biliyorum.'' Rourke merdiveni cesedin aşağısına yerleştirdi. ''Neredeyse senin kadar iyi biliyorum.'' Eve homurdanarak olay yeri setini omuzladı ve merdiveni tırmanmaya başladı. Asılmak fena bir ölüm şekliydi. Kişiden geriye kalan et parçası da bunun kanıtıydı. Asılan kişinin gözleri yuvalarından fırlar, yüzü mosmor olurdu. Olsa olsa 55 kilodur bu adam diye düşündü Eve, şansının yaver gitmesinin, yani kendini boynunu kıracak kadar hızla ve kuvvetle aşağıya bırakmasının imkanı yoktu. Boynu kırılmayınca ölümü de yavaş olmuştu. Bilincinin açık olmasına, mücadele etmesine, yaptığından pişman olmasına izin verecek kadar yavaş. Eve, adamın kemerine sıkıştırdığı uyduruk kağıt parçasını mühürle kapladığı eliyle çekip çıkardı. Kağıdı şöyle bir inceledi, sonra Peabody'ye uzattı. ''Poşette bunu Peabody.'' ''Peki efendim, intihar değil mi?'' İyi düşünmeden, değerlendirme yapmadan sonuçlara atlayıveren polislerin sonu hep aynıdır. Hepsi de kıçlarının üstüne oturuverirler. Merkezi ara. Buraya bir olay yeri inceleme ekibi göndermelerini söyle. Adli tıp birimine haber ver. Bir ceset bulduğumuzu söyle. Peabody ağzının payını almıştı. Ses etmeden iletişim cihazını çıkardı. İyi, ustaca hazırlanmış idam düğümünü gözden geçirdi. Neden intihar Peabody? Ha? Maktulü çalıştığı yerde asılı vaziyette bulduk. Kendini asmak da geleneksel intihar yöntemlerindendir. Ayrıca olay yerinde imzalı bir intihar notu, kırık bir şişe, ev yapımı içki ve tek bir bardak var. Herhangi bir boğuşma veya darp izine de rastlamadık. 1. İdam bir öldürme yöntemi olarak yüzyıllardır uygulanıyor. 2. Olay mahallinde bulduğumuz notu bizzat bu şahsın yazdığına dair hiçbir kanıt yok elimizde. 3. Ceset üzerinde tam bir inceleme yapılana kadar darp izi olup olmadığını söylememiz mümkün değil. Hatta hiçbir darp izine rastlanmasa da kendisine asmaya zorlanmış olabilir, dedi Eve merdivenden inerken. Evet efendim, ilk bakışta intiharmış gibi görünüyor. Fakat bizim işimiz ilk bakışla yetinip bundan sonuç çıkarmak değil, gözlem yapmak, kaydetmek, delil toplamak ve elimizdekileri değerlendirerek sonuca varmak. Eve bir iki adım gerileyerek mekanı uzaktan inceledi. İnsan neden bu boş tiyatro salonunda oturup, bir bardak içki içip, kısa bir not yazıp, kendine sağlam bir idam düğümü hazırlayıp, tavana sıkıca bağlayıp, boynuna geçirip, merdivenden çıkıp kendini bırakıversin? Kendisinden bir yanıt beklendiğini anlayan Peabody, elinden geleni yaptı. Bu tiyatro onun iş yeriydi. İntihar edenler genellikle iş yerlerinde kendilerini öldürürler. Ben özellikle Linus Quim'den bahsediyorum. Teki şahıslara odaklan Peabody, genellemelere değil. Peki efendim, eğer Draco'yu öldüren bu adamsa ki intihar notunda yazan şey de bunu kastediyor olabilir, yaptığı şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı duymuş, bu duygunun altında ezilmiş olabilir. O nedenle terazinin kefeleri eşitlensin diye buraya Draco'nun öldürüldüğü yere gelmiş ve sahnenin aşağısında canına kıymıştır. Katilin profilini düşün Peabody, önceki cinayetini düşün, o cinayetin nasıl işlediğini düşün. O profile bakınca her bir detayı planlayan, acımasız, gözü kara birini görüyorum ben. Söyle bakalım, vicdan azabını nereden çıkarıyorsun? Eve bunları söyledikten sonra bir hışımla uzaklaştı. Betty benzi atmış halde sessiz sakin bir köşeye silmiş olan Ralph'in yanına gitti. Çuvalladım diye mırıldandı Peabody. Fena çuvalladım. Derin bir nefes aldı. Rourke'un önünde rezil olduğunu umursamamaya çabaladı. Şu an sinirleri tepesine çıkmış vaziyette. Eve kızgın. Fakat kızgınlığı senin şahsına değil, dedi Rourke. Benimkine de. Dönüp perişan haldeki cesede bakınca karısının neler hissettiğini çok iyi anladı. Ölümle karşılaşmak incitiyor onu. Her seferinde, her yüz yüze gelişinde böyle oluyor. Böyle hisseden ben olsam karakterimi işimin içine karıştırmamam gerektiğini söyler. Evet, Rourke, Ralph'in cesedi görmesini engelleyecek şekilde yanına oturan Eve'i seyretti. Öyle söyler tabii. Sabredebilirdi. Rourke beklemesini, doğru zamanı, doğru yeri seçmesini bilirdi. Evin er ya da geç kendisini arayıp bulacağını da bilirdi. Hiçbir şey olmasa, işine burnunu sokup sokmadığından emin olmak için bulurdu onu Eve. Mahkeme salonu dekoru hala kurulu olan sahnenin kenarına oturdu. Geçmişini düşününce kendisi için hayli tuhaf bir dekordu bu. El bilgisayarını açtı, yeni stok raporlarına, birim notlarına göz attı. Daha rahat olsun diye sahne ışıklarını açtırmıştı. Eve yanına geldiğinde sanık kürsüsünde oturuyordu. Üzerine mavi bir spot ışığı vuruyordu. Bu haliyle cezalandırılmış bir melek kadar çekici görünüyordu. ''Hiç şu sandalyeye oturttular mı seni?'' ''Hı?'' Rourke başını kaldırdı. ''Kaydımı gördün, hiç tutuklanmadım.'' ''Kaydını değil, sen üzerinde oynadıktan sonra kayıttan geriye kalanları gördüm.'' ''Teğmen, sizinki ciddi bir suçlama.'' Yüzünde ince bir gülümseme belirdi. ''Hayır, bugüne kadar kendimi bir mahkeme salonunda savunma zevkini tadabilmiş değilim.'' ''Delikanlı nasıl oldu? Kim?'' ''Ha, Ralph, biraz sarsılmış.'' Eve kürsüye giden merdivenleri çıktı. ''İki memurla evine gönderdim onu. Bir daha kendisiyle görüşmemize hiç gerek yok. Önce bir düzelsin, şu başından geçeni dinlemek isteyen arkadaşları ona bira ısmarlamak için sıraya girecek.'' ''Aynen öyle. Gerçekten de tam bir insan sarrafısın. Peki ya Peabody nasıl? Ne demek istiyorsun?'' ''Teğmen, sen iyi bir öğretmensin. Fakat bir o kadar da sertsin doğrusu. Az evvel onu biraz paraladın. Kendine gelmiş midir diye merak ediyorum.'' ''Peabody dedektif olmak istiyor. Cinayetleri çözmek istiyor. Bu işin ilk kuralı şudur. Olay yerine giderken yanına hiçbir şey almaman lazım. Ön yargılarla hareket etmemen lazım, düşünmeden sonuca varmaman lazım. Ayrıca olayları sana göründüğü haliyle olduğu gibi kabul etmemen lazım. Fini benim hocamken aynı şeyleri bana söylemedi mi, başıma kakmadı mı sanıyorsun? Herhalde başına kakar kakmaz kendi canı da yandı biraz.'' ''Bu söylediğinle katı biri olduğumu ima ediyorsun. Mahsuru yok. Peabody bu işi böyle öğrenecek. Bir dahaki sefer daha dikkatli düşünüp öyle cevap verecek bana. Çuvallamaktan nefret ediyor.'' Rourke uzandı. Ellerini ağır ağır Eve'in yanaklarında gezdirdi. ''Bana da öyle geldi. Peki söyle bakalım. Neden bu vakanın intihar olduğunu düşünmüyorsun?'' ''Öyle düşünmüyorum demedim ki. Pek çok test yapılması lazım.'' Son sözü adli tıp söyleyecek. Ben adli tıp uzmanının değil, senin görüşünü soruyorum. Eve ağzını açtı. Tam konuşmaya başlayacaktı ki birden vazgeçti. Ellerini ceplerine sokuşturdu. Aşağıda ne oldu biliyor musun? Şahsıma hakaret edildi. Orada öyle bir set kurmuş ki her şey benim lehime. Birileri benim aptalın teki olduğumu sanıyor herhalde. Rourke'un yüzünde büyük bir gülümseme belirdi. Hayır, birileri senin çok ama çok akıllı olduğunu, ne kadar titizlendiğini gayet iyi biliyor. Queen'in ev yapımı içkilerinden biri olduğu şimdiden belli olan o şişeyi bile ne kadar dikkatle inceledin. Dolabına göz attım. Dolaba o meretin kokusu sinmişti. Şişeyi orada tutuyormuş, kabul. Peki ne biliyordu bu adam? Diye mırıldandı. Sahne baş sorumlusuymuş. O halde neyin, ne zaman, nerede olması gerektiğini çok iyi bilmesi lazımdı. İnsanlardan, hileli bıçaklardan, dönen olaylardan haberdardı. Evet, herhalde öyleydi. Ne biliyordu diye tekrarladı. Ne gördü, ne düşündü, neyin uğruna öldü, şu küçük deftere notlar alıyormuş. İntihar notundaki el yazısıyla defterdeki el yazısı tutuyor. Eğer otopside olağan dışı bir bulgu saptanmazsa, adli tıp uzmanı bu vakayı büyük ihtimalle intihar olarak yorumlayacaktır. Rourke ayağa kalktı. Anlaşılan bu gece geç saate kadar çalışacaksın. Evet, öyle görünüyor. Dikkat et, midene şekerlemeden başka bir şeyler girsin. Eve hoşnutsuzlukla dudaklarını büzdü. Yine şekerlemelerimi çalmış biri. Rourke eğildi, Eve'i hafifçe öptü. Evde görüşürüz. 16. ayrımın sonu. Sayfa 160. Devamı 17. ayrımda.